Goygoding Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizler için iki soru cevaplayacağız. Bir, programcı olmalı mısınız? İki, programlama nasıl öğrenilir? Duydunuz mu abi?
Abi haber sunar gibi girdik.
Now recording.
Genel konumuz belli zaten.
Abi
Biliyorsunuz.
genel konumuz belli diye kayda giriş yapılır mı? Allah aşkına dinleyen insan diyecek ki
Oğlum
konu neydi?
kayda girmiyoruz. Kayda girmiyoruz şu an. Kayda gireceğiz. Şu an
Şey işte Allah'ın emri.
Peygamberin abi
Abi gelelim şimdi Saadet.
yazılım mühendisimizi, projemizi istiyoruz.
Aynen.
Evet.
Yazılım mühendisinizi. Abi
Projemizi.
oradan başlayalım o zaman. Tamam mı? Şimdi diyorum ki abi
Ben...
bence herkesin demeyelim de hani olur olmaz herkesin dönüp işte ben abi yazılım okuyayım ya hani geleceğin mesleği diyorlar diye hani klasik bir cümle var ya mesela bak onu kurmasından ben nefret ediyorum mesela şahsen. Çünkü abi yazılım meslek değil bence. Bence çok farklı türden yeteneklerin birleştiği insanlarda oluşan bir yetenek abi hani. İşte mesela puzzle solving falan çok iyi biliyorsan tamam yazılımcı olabilirsin.
Ya bakınca bu da bir meslek aslında. Yani sen aslında yaptığın işten keyif aldığın için belki ona meslek şeyini takısını yakıştıramıyor olabilir misin acaba?
Evet. O da var zaten. Yani şimdi mesele oraya gelince de şöyle oluyor. Yani Atakan'ın mesela çok güzel bir teoremi var o konuda. Abi sonuç itibariyle ama belli bir yeteneğin olmazsa bu mesleği yapamazsın. Yani bu şey gibi düşün. Hani çobanlık gibi ya ciddi anlamda söylüyorum çobanlık gibi. Mesela hayvan gütmesini bilmeyen insan abi çobanlık bence yapamaz yani. Hani hayvan gütmesini bilmen lazım. Yani koddan ziyade programlama dilinin genelini bilmen lazım. Hani hangi hataları nerede çıkartabilir bunu algılayabilmen lazım. Ya bunun için senin o yeteneğinin üstüne çok gitmen lazım. Yani o abi bir hatayla karşılaştım. Ya gidip hemen sorayım falan değil de abi ben bunu nasıl çözerim ya? Bir araştırayım, bir edeyim, bir bakayım sağa
Abi
sola.
bana sorarsan
Yaşayan
o
var mı?
daha da önceden başlıyor. Yani bir yazılımın tasarım kısmı var abi kimsenin önemsemediği.
Evet,
Yani
evet, evet.
orada önce kullanacağın sistemleri seçiyorsun elindekilere göre. Yani ben burada ne kullanırımın hesabını yapıyorsun. Sonra bunların birbirine uyumlarına bakıyorsun. Sonra bunları bağlamak için nasıl tipler kullanman gerektiğini düşünüyorsun. Database tasarlıyorsun. Bir yandan data akışlarını tasarlıyorsun. User experience için farklı bir tasarım yapıyorsun. Sonra bunların hepsini bir araya getiriyorsun, ortaya bir ürün çıkarıyorsun ve hani bu bahsettiğimiz ya problem solving'in çok iyi olması lazım ya da çok iyi çalabiliyor olman lazım. Yani çalmaktan kastım başkasının yazdığını kullanabiliyor olman lazım.
Aynen öyle.
Alt tire şey alt bilgi geçiyorum, Python diyorum, kapatıyorum orayı.
Ki genelde de çaldığını kullanmak daha zor olur yani birisinden.
Evet abi, iyi
Bir
bilmeden
şey
çaldığını çok kullanamazsın
düzeltmektense
yani.
baştan yapmak. Genel
Kesinlikle
abi o
katılıyorum.
meseleler zaten oralara girersek çıkamayız. Hani şey işte tekeri yeniden mi icat edeceğiz moruk deyip tekeri icat etmeden tekeri alıp tekeri kullanmasını bilmeyen insanlar var yani. Aramızda onlar da var. Yani bunun olmasının sebebi de işte benim yine belirttiğim abi yetenek bu. Hani bu bir meslek değil. Herkes meslek olarak görüyor abi. Abi teknoloji sektörü ya hani bak teknoloji sektörü çok geniş bir sektör tamam mı? Ama yazılım camiası kesinlikle yetenek gerektiren bir şey abi. IT olursun tamam mı? Gider iki modem sökersin atıyorum ki onun da kendi çapında çok zor noktaları var IT olmanın da. Hani
Tabii ki.
insanlarla uğraşıyorsun işte insanları geçtim bilgisayarlarla uğraşıyorsun. Tozlu yerlere giriyorsun işte ıvır yapıyorsun zıvır yapıyorsun. Anladın mı? Hani
Ya
ama
o noktada şu var. Sözünü kesiyorum.
yok yok.
Yani bir şeye ilgin olması gerekiyor. Yani bir şeyin içine doğmuş olman gerekiyor. Mesela çoban örneğinden varsayarak gidersek. Çoban adam köyde doğmuş. Hayvanla büyümüş. Hayvanla yetişmiş ve hani çevresinde de annesinin, ailesinin, o komşularının Hayvanlarına bakıyor. Bakan insanlar var
veya. Abi işte hayvana bakmayı yani... öğrenmiş artık. Hani o yeteneği evet. almış kendine. Mesele orada başlıyor. Hani işte diyoruz ya mesela abi bir tane arkadaşım var. İTÜ'den mezun bilgisayar mühendisliği. İş bulamıyor. E bulamaz abi. Hani o oralarda zaten çok ayrı konular. İşte abi mezun oluyor adam. E mezun olana kadar ne yaptın? Sadece hocaların ver. O zaman zaten bir şey yapamaz. Bunu anlamıyor kimse. Hani işte bu muhasebe gibi bir dal değil.
Abi
senin
orada
öğrendiklerin bir işe yaramıyor.
Çok kim önemli muhasebe? Bir noktadasın şu an. Okul
çok
sadece
bir noktadasın aynı zamanda.
Abi okul sadece giriş seviyesini veriyor sana. Hiçbir şey öğretmiyor. Okul sana böyle bir şey varı öğretiyor. Böyle bir şey nasıl yapılırdan bahsetmiyor. Orada her öğrendiğin evet. şeyin belli constraint'leri var. Belli sabitlerin var. Yani sen user'ın ne kadar saçma bir şey yapabileceğini düşünmeden yazıyorsun. Yani user'ı buraya integer dediyse integer girecek ki diye yazıyorsun orada. Ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Adama parola yaz diyorsun, soyadını yazıyor. Bunu çeklemen lazım soyadı parola mı diye. Vesaire vesaire. Yani bu real life senaryolar var ya. Bunlar okulda hiçbir zaman göremeyeceğin şeyler. Bu eksiklikle geldiğin zaman yani sektöre atıldığın anda bir kere sıfırsın.
İşte sektöre bak şimdi. Bir de o olay var. Hani şimdi top tier developer diyelim, tamam mı? En yüksek tepe developerlar, tepe geliştiriciler. Tepe geliştiricilerden kastım da abi adamın zamanında yani 8 yıldır, 9 yıldır bu işi yapıyor, tamam mı? Hani sektörle içli dışlı artık hani belli bir noktaya gelmiş. Ama hala geliştirici şey değil, hani yönetim kadrosuna geçmemiş ya da proje yönetim kadrosuna değil, tamam mı? Geçmemiş. Artık hala development yapıyor, hala geliştirme yapıyor. Bu adamlar abi belli maaşlar aldığı için ve bu belli maaşları belirte belirte hani ya kardeşim işte ayda 12K alıyorum, işte 25K alıyorum aylık, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, işte işimin dışında gidiyorum millete. Bunlar belirtildiği için zaten bir yazılım sektöründe şey olayı, safsatası var ortada. Hani abi çok para alıyorlar ya. Bak hani 7/24 bilgisayar başındalar. Yaptıkları iş ne? Tuşa basmak.
Abi oturduğu yerden para kazanıyor abi.
Aynen. Abi onlar işte Word Excel aç desen açamazlar ama.
İşte ya yani YouTuber safsatasından önce bence yazılım safsatası vardı ki YouTuber'lık da bence zor bir meslek. Hani o kadar kitle bul, hadi buldun bir şekilde onları yönet. Oldu.
Yani orada da kitle abi, yönetimi bak, var. Tabii çok büyük bir sorun.
Geç, kitleyi geç, o sonraki işim. Sen işin prodüksiyonunu yapıyorsun bir kere.
Tabii
programlar öğreniyorsun. Tabii. Programlarla ya bazı YouTube videoları var. Yani videonun içerisinde 10 dakikalık video yapıyor adam. Videonun içerisinde nereden baksan 400 tane kesit var. Aynen. Bunların hepsinin birleştirmesi, parçalanması... Yani sesin ayarlanması, efektlerinin girilmesi bunlar da kısa şeyler değil. Yani bir video için oturuyorsun, 2 saatini harcıyorsun. Net 2 saatini sadece ona veriyorsun. Sadece bu videonun editini yapmak için. Çektiğin zamanı saymıyorum bile.
Sonra da biri geliyor altına yorum yapıyor.
Ya anladın mı? Bütün yani... mesele buna dönüyor.
Evet.
Hani,
evet.
Abi ne yapıyor ki? Giriyor yayına, açıyor, tamam. Twitch camiasına atlayalım. Hani tanıdık yerlere atlayalım ki herkesin örnekler kafasında uyusun. Abi giriyor, ne yapıyor ki? Yayını başlata basıyor bunu koyayım. Sonra millete şaklabanlık yapıyor. Sonra yayını kapatıyor. Öf diyor, para bende.
Değil. Ya bir tık kaymak ya. Kısmı öyle geliyor insana. Evet. Yani hiç bilmeyen adam için yani sokaktan bir adam çevir veya 4 yaşın şey 4. sınıf 5. sınıf çocuğunu çevir. Göster. Evet, iş çok güzel. Hani çok güzel bir iş. Çünkü o oyun oynuyor abi ya, anladın mı? Oyun oynuyor ve oturuyor.
Ya işte şimdi en basit örnek buradan girdik değil mi? 4. 5. sınıf insanlara kadar indik. Tamam mı? Bunun sebebi ise hani o örnekte gerekiyordu. Şimdi bizim öteki örneğimize, asıl örneğimize gelin abi. Yazılım çok güzel bir meslek değil. Tamam mı? Meslek değil kafadan zaten. Bir yetenek. Bu
bir hani, hobi aslında.
Tabii yani hobi olarak başlıyor. Sonra diyorsun ki bende bu yetenek var. Yani ben hobi icra edebiliyorum. Çok da güzel.
Ben bunu paraya çeviririm geliyor ondan sonra.
Hani paraya çeviririm ben bunu diyorsun ve o şekilde atlıyorsun zaten. Hani hobi olarak başladığın bir şeyi profesyonel mecrada yine dökemiyorsun. Yine 2 sene, 3 sene çöp etmen gerekiyor. Hani o yüzden sana şeyi soruyorlar. Hani projelerin var mı? Var. Tamam. Kaç senelik deneyimin var? E projeleri sordun, deneyimi soruyorsun diyorsun ya mesela, en basit mantık. Deneyimi sormasının sebebi profesyonel mecrada ne kadar yukarı. Meselen orada zaten. Hani sen bir takım çalışmasına girdin mi bugüne kadar? Sen yaptığın projeler çünkü önemli değil. Neden? Çünkü sen onları kendin için yaptın. Kendin için yaptığın şeyler ayrı, başkası için yaptığın şeyler apayrı bir dünya oluyor. Orada, o noktada yani. Hani profesyonel çalıştıysan çünkü bir çalışma edebin oluyor. İşte ne derler? Disiplinin oluyor. Aynen öyle. Tamam mı? Bir disiplinin oluyor ortada. İşte çalışma insanlarıyla nasıl geçineceğini falan anlamaya çalışıyorsun. Hani bunlar falan gelişiyor sende gün geçtikçe. Ki hani herkesin aradığı şeyler onlar. Biz şunu sanıyoruz işte, üniversiteye giren lise tayfası, yani lise son tayfasından bahsediyorum. Lise sondayken adam diyor ki abi ya yazılımculukta çok güzel para var. Ben diyor bilgisayar okuyayım diyor. Abi yok, muhasebecilikte de çok güzel para var.
Var.
Niye muhasebecilik okuyorsun?
Yok. Ona da yok demedim. Var.
Var abi. Yani her şeyde güzel para var. Yok değil. Sadece tecrübenin olması lazım. Hani bunu
tabii canım yani kalkıp karabiber limonu karıştır kafana sür yazılımcı olduğun gibi bir durum yok yani. Aynen, sonuçta her şey için çabalaman gerekiyor.
Ya tabii. Hani biz şunu anlıyoruz. Bunun sebebi de şu abi. Bence bu arada teknoloji sektörü yeni yeni tanınıyor Türkiye'de. Yani teknolojiden ziyade yazılım. Tamam mı? Yazılım sektörü abi yeni yeni tanındığı için doğal olarak biz şey diyoruz abi işte ya yeni geldiler ne kadar tecrübesi olabilir ki? Halbuki yeni dediğimiz şey bile 80'den beri bence var. Yani ben sanıyorum 80'den beri şirket bulabiliriz hatta şu an bakarsak. 80'den beri Türkiye'de icra eden, yazılımı icra eden şirket vardır. Kesin vardır.
Abi vardır. Var da bir iki tane bildiğim ama işte onların kullandıklarını da daha bilen yok yani. Sonuncular evet. Yakın geçmişte gitmiş olanlar.
Ya tabii ya o teknoloji, kullandıkları teknolojiler eski. Ha o manada değil mi? Şey de yeni değil. Sektör yeni değil. Onu anlatmak istiyorum.
Sektör yeni değil de. Evet ama şöyle bir sıkıntı var şimdi. Ya bu sektör diğerleri gibi değil yani sen tıp alanında ilerliyorsan eğer ilerlerken geçmiş bilgilerin sürekli olarak sana bir yol gösterici olarak üzerine koyabileceğin bir şey olarak evet. Burada o yok.
Geçmiş
yani sen yok, burada sen burada bir data analiz kısmına girdiğin zaman tamam mı? Data analizi öğrendiğin zaman başka bir yerde başka bir konuda çalışmaya başladığında oradaki bilgin senin o kadar da işine yaramıyor. Üzerine koyup devam edebileceğin bir şey haline gelmiyor. Çünkü profesyonelleştiğin alan orada kalıyor.
İşte Türkiye'deki yani, developerlık kısmında bu çok kırıcı bir nokta.
Evet.
Yani tekrar yetiştirmen gerekiyor bazı konularda kendini, bazı yerlere geçtiğinde.
Tabii. Aynen öyle.
Ya bu sadece
hele JavaScript yazıyorsan abi tamamdır yani. Hiçbir aynen zaman öyle. Biliyorum diyemezsin. Biliyorum dediğin anda yeni bir framework çıkıyor. Hadi ona bir geçelim. Hadi
ben artık soranlara yazılımcıyım demiyorum zaten. Yani o noktadayım ben.
Klavye başı mühendisiyim abi. Klavye başı mühendisleri.
Klavye başı mühendis güzelmiş. Bunu çok sevdim.
Ya, muhabbet işte tam olarak o. Hani şimdi biz bunu hep küçümsüyoruz. Ve milletin küçümsemesine de hata da bence. Hata kimsede değil abi. Ben yazılımcı olarak yanımda biri bu cümleyi kurdum. Hiç konuşmuyorum. Hiç muhataba bile almıyorum. Aslında konuşup bunu anlatmam gerekiyor. Yani bir şekilde bunu söylemem gerekiyor. Zaten hani bu podcast'i açmamın amacı da hani o yazılımcı camianın daha iyi anlaşılması genç insanlar tarafından. Hani
abi, onu çok basit eleyebiliyorum ben ya. Hani format atabiliyor musun diye soruyorum. Sonra zaten konuşmuyorlar.
Pat.
Yetiyor yani.
Can kırıcı soru. Format atabiliyor musun?
Atamıyorum.
Hazır kepçe kurmuş kendine adam.
O dakikadan sonra abi o dakikadan sonra daha şey diyemiyor. Hani siz çok kolay ben para kazanıyorsunuz diyemiyor. Bak ben biliyorum diyorsun. Bunun için para alıyorum.
Düşünsene şimdi çok güzel bir iş yerinden güzel bir iş teklifi geliyor. Google'dan falan tamam mı? Geliyor gidiyorsun böyle. Görüşmedesin tamam mı? İşte teknik el arkadaşla sizi görüştüreceğiz diye çıkıyor şeyden. Tamam mı? Abi sonra geliyor teknik arkadaş. Giriyor, oturuyor odaya. Şöyle bir iç çekiyor. Senin suratına bakıyor. Sonra diyor ki format atabiliyor musun? Mükemmel.
Abi bu olsa ben kapıdan çıkar giderim. Bana öyle bir yerde bunu soruyor olsalar iki amaç vardır. Ya gerçekten hani gireceğim yerde hiçbir işe yaramayacağım için ikinciyi söyleyemiyorum.
Bu arada ben işe ilk girdiğim gün bu yaşandı. Bırak. Bilgin olsun yani. Bunu da belirtmek isterim. Yani
Abi işe
patronum aldı
aldık.
karşımı.
İşe aldıktan
İşe
sonra mı
aldım.
sordular önce mi?
Hayır, işe
Önce
girdim.
sordularsa sıkıntı. Sonraysa sıkıntı yok yani. Hani bunu da yapabiliyor mu diye sormuşlardır.
Yok, sormadılar. Direkt şey. İşin ilk günü şey geldi yanıma. Bir tane laptop geldi. İşte bu da benim yeni laptopum. İyiymiş abi dedim. Güzel.
Atılması lazım.
İşte buna format atmak lazım. Bunu bir toparlayalım. Ya,
İşte
tamam, eyvallah. Yaparız.
bazı
yazılım
markalara da
mezunundan bir
dikkat etmek
arkadaşım
lazım bir de eskilere. Çünkü onların otomatik driverları da yok. Vestel'den falan eğer öyle bir şey denk gelirse bak sakın format atmayın ha. Vestel'in desteği yok artık. Adamlar
aynen
laptop
öyle.
üretmeyi bıraktılar. Formatı bastığın anda cihazın driver'ı yok.
Ya o da çok
Ben
sıkıntı bir
şeye
şey ya.
pişman oldum.
Driver pack koyuyorsun kardeşim. Driver pack noktası, DRP noktası devam.
Kanka yemiyor, yemiyor.
Evet,
Vestel'in
bazıları
kendi
yemiyor.
sistemi var ya altında.
Aynen. Vestel'i geç.
Anlaşamıyorlar.
Hometech'e bir format attım. Hometech bilgisayarlar var ya şu.
Evet abi
Derme,
o.
çatma, flash bellekten bilgisayar yapmışlar. Bildin
Evet.
mi? Geldi
Bu
geçen
arada
ona bir
bizde
format
RAM'lerin elinde onların bellek varmış. Onların RAM'lerini yapan da cidden flash bellek yapan firmaymış yani. RAM'ini yapan
attım.
firma.
Yani yapar. Niye yapmasın abi?
Güzel abi ya.
Formatı bir attım, 2 GB yer kaldı bilgisayarda.
Formattan önce 10 GB yer var.
Evet. Nasıl tadım kaçtı?
Tadımız kaçtı.
Sonra sıkıştırılmış işletim sistemi kurduk sonra.
Abi şey var ya onu kursaydım. Gerçi o kullanımı bilmiyorum ama Kalibri diye. Toplamda kaçtı? 5-6 MB falan.
Yapacaksın? Yok
İyiymiş,
kardeşim. Tam
Adamlar sadece
kullanım
assembly
şeyini
ile
kullanım.
yazmışlar abi. Bir üstü yok sadece assembly. Ama şöyle bir güzelliği var. İçeride kendin direkt assembly kod yazabiliyorsun. Onu
Aa.
koymuşlar. Bir tane editörü var. Editör sadece klavye tuşlarına.
İşte istiyorsan geliştir yani. Ben kuruyorum
Aynen.
5 MB. Ben
Sana şeyi
yaptım
vermiş, arayüzü
5 GB.
vermiş sonuçta.
İstersen geliştir
Hakkını yememek lazım. Bir tane de mayın tarlası oyunu vardı ya.
abi. Hakkını yemeyelim yani şu.
Aynen, o da önemli abi. Ben onu işte şey yapmıştım gerçekten flash belleği kurmuştum. Benim hard disk yoktu o zamanlar laptop'taki. Flash üzerinden bilgisayarı şey yapıyordum.
Direkt işte run ediyordum, boot ediyordum, kolay
Aynen.
çalıştırıyordum. Abi dediğim gibi o tarz
Yokluk
bilgisayarlarda
zamanlarımızda.
tak çalıştır işletim sistemi kuracaksın. Özellikle Ubuntu falan çok rahat gidiyor tak çalıştırda. Mesela ben
Ubuntu'yu en
Arduino
son
kullanıyorum ama
üniversitede kullandım ya.
ben
O
şu an
zamandan bu yana pek şey yapmadım hiç.
kullanıyorum hala ya. Neyse, şey yapalım, konuya geri sapalım kanka.
Şimdi tabii bu arkadaşlar Ubuntu nedir bilmeyecekler.
Tabii. O yüzden abi hani zaten olayımız şu, hani şey değil. Şimdi yazılımcıyım diyen insan, tamam mı? Emin olun zamanda çok sıkıntı çekmiş insandır. Yani biz bunları hala çekiyoruz ve çektik de zaten. İşte format muhabbet olsun işte ya ben mesela şunu biliyorum. Ajansta çalıştım zamanında 8 ay kadar. Ki hala ajansta çalışan Kuter var aramızda. Abi ajansta mesela, ama yine seninki sadece yani yazılım üzerine, yanlış hatırlamıyorsam. Benimki şey de vardı işte, AVM reklamları falan da çıkılıyordu, baya böyle metin yazarları falan da vardı benim çalıştığım ajansta.
Bizde de var. Ama benim işim o değil yani.
Ha
Öyle diyeyim.
tabii, öyle olacak zaten.
Yani o da olmasın.
İşte benim çalıştığım mesela ajansta metin yazarı bana dönüp şunu diyebiliyordu abi. Benim işte evdeki bilgisayar bozuldu da ona bir format atar mıyız ya? Ha, yapar mıyız ya öyle bir şey falan diyordu yani. Bunu dalgasına mı diyordu, onu tam kestiremiyorum hala.
Abi bana bu soruyu
bilgisayar gelene kadar.
Burak, bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Bana bu soruyu soran herkesin bilgisayarına anında format attım. Hiçbiri şaka yapmıyordu.
Hiçbiri şaka yapmıyordu.
Aynen. Atayım dediğim zaman al at diye bilgisayarı çıkarıp veriyorlardı. Yani bak ilk soruyu sorarken bilgisayar yanında yok. Bu dikkat çekmek istediğim nokta. İlk soruyu sorarken bilgisayar yanında yok. Evet atarım diyorsun. 5
bilgisayar falan geçiyor geçmiyor.
Aynen. Cebinden çıkarıyor öyle.
Geliyor öyle geliyor al burada diye. Var yani bu bir gerçek. Bu soruyu soruyorlarsa ihtiyaç var.
Evet. Abi.
Şey var bir de. Mesela yazılımcı mısın? Evet yazılımcıyım. Bizim ya bu bizim bir site var. Bunu Google'da nasıl üst sıralara çıkaracağız?
Evet abi.
Kalıbı var bir de.
Tam olarak o konuya dadanacağım şimdi de. Tamam mı?
Abi onlar da bilmiyorum. Sen gir ya bu konuya gir. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim burada.
Abi o herkesin yaralandığı tek nokta o olabilir. Şöyle teknoloji sektöründe tamam mı abi? Benim yine şahsi fikrim. Tamam mı? Zaten bu podcast'te geçen her şey bizim şahsi fikrimiz arkadaşlar. Bu hani bir kural değil, bir dayatma değil, bir unsur değil tamam mı? Bunlar sadece bizim kendi ürettiğimiz fikirler. Kendi
ve deneyimlerimizden
kaynaklı. Biz yaşayıp aynen, böyle aynen, gördük. Aynen.
Biz böyle görmüşüz abi bitti. Şimdi
ben diyorum kapalı.
Teknoloji sektörü bu kadar aşağılandığı için ki az önce bahsettiğim konular da yine içinde küçük düşürülüyoruz abi. Ciddi anlamda. Hani işte yazılımcı mısın? Evet. Tamam. Tamam abi. Şu siteyi de sitenin de CEO'sunu kas. SEO'sunu kas. SEM'ini kas. Ivırını kas. Ivırını kas. Gir panelden işte bir şeyler yap. Hani ekstra işler yüklüyorlar. Neden? Çünkü senin yazdığı sadece şey sanıyorlar. Hani kodla bitiyor sanıyorlar. Kodla bitmiyor abi. Benim tecrübem var. Hani bir tane klasik bir muhabbet var ya şu an tam aklıma gelmedi. Aklıma geldiği kadarıyla anlatacağım. İşte bir ressama soruyorlar. Bu resmi kaç günde yaptın? Bu resmi kaç saatte yaptın? Diyor ki 6 saatte yaptım. Başka bir ressama soruyorlar. Aynı resim. İşte aynı adamı çizmiş ikisi de. Öteki de diyor ki 60 sene artı 6 saat. Hani düz Picasso mantık.
Gibi.
Hani şimdi 60 sene demesinin sebebi ne? Adamın tecrübelerini konuşturması o resimde. Neden? Çünkü 60 senedir o herif ressam. Biz de aynı şekilde belli bir zamandır bu işi yapıyoruz. Hani bu iş artık tecrübe oluştukça rahatlatan bir iş olduğu için biz o işi daha rahat yapmaya başlıyoruz belli bir zaman sonra. Neden?
Çünkü şurada bir parantez açabilir miyim?
Aç abi.
Aslında bu işte şöyle bir sıkıntı var. Yani benim gördüğüm, şu ana kadar düşündüğüm. Hani öğrendikçe evet bir özgüven geliyor. Ama inanılmaz hızlı değişen bir sektör olduğu için de öğrenmen asla bitmiyor ya.
Ama hani sen ajansta olduğun için diyelim.
Ya hayır ajansla alakası yok. Yani sektör sürekli ilerliyor ve sürekli bir şey. Hani bir dil öğrenmen gerekiyor veya bir dil öğrenmek istiyorsun. Veya Atakan'ın dediği gibi yeni bir işe girdiğinde yeni bir şey öğrenmen gerekiyor ya. Hani bir 40 yaşına 50 yaşına geldiğinde bile bir şey öğrenmen gerektiği noktalar oluyor yani.
Ya tabii abi.
O noktada kesinlikle katılıyorum. Şimdi bizde ya mantık aynı. Tamam sistemler aynı mantıkla gidiyor da detaylar çok şey değiştiriyor abi. Yani
abi bu detaylar değiştirse de sen yine de hani
ya şundan bahsediyorum şimdi. Mesela benim şu an bildiğim ve çok rahat yazabildiğim 5 tane programlama dili var. Yani bu 5 tanesini baba gibi yazarım. Hiç şey yapmam yani. Hiç çekinmem. Sağa sola açıp bakma ihtiyacı duymam. Bunlar artık kafada oturmuş durumda. Ama sadece bu 5 tanesini bilmiyorum. İhtiyacım olduğu için toplamda 15-18 arasında dil kullandım. Ve bunlar içerisinde dil olarak saymayacağımız şeyler de var. Yani mesela HTML, yani Hypertext Language olarak, Markup Language olarak geçiyor. O da var. Yani bunlara kadar her birinin detaylarını bir miktar bilmek zorunda kaldık. Ama o hani ben bunu biliyorum dediklerim var ya. O biliyorum dediklerinde yazma hızın ve kafada tasarlama hızın diğerlerine göre 4 kat 5 kat daha fazla oluyor. Yani ben Java ile bir şey yazacağım zaman kafamın içerisinde direkt objeler oluşmaya başlıyor ve bu objelerin içerisinde bütün metotlar, abstraktlar, hani orada yapılacak şeyler direkt oluyor.
Ama mesele şurada hani sen Java'yı geçiyorum tamam mı? Hani programlamada abi işinin problem çözmek olduğunu biliyor musun? Mesela. Biliyorsun.
O zaten bir must abi. O olması yani, gereken bir şey. O yoksa işte, eğer bu işe başlama hiç.
Heh, şimdi olay orada zaten kopup geliyor. Hani sen bu problem solving işine giriyorsun ya. Her şeyin paterni aynı. Dil önemli değil abi. Pattern. Tamam mı? Önemli olan pattern. Sen atıyorum bugün bir tane çok basit bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? İmaj yükleme sistemi yazacaksın. Tamam mı? Sadece resim yükleyecek. Bir noktaya yükleyecek. Bir noktadan alıp. Onu sen 56 farklı dilde yazabilirsin. Ama oradaki problemi çözebiliyorsan, yani oradaki problem de şu. Resmin bir noktadan kullanıcı tarafından bir noktadan öteki noktaya taşınması. Problem bu. Bu problemin cevabını biliyorsan dil önemli değil. Hani bu problemin cevabını da öğrenebilmen için bence tecrübe şart.
Evet.
Anladın mı? Hani en iyi yazdığın dil ne senin? Tamam mı?
Tek şartı tecrübe aslında onun.
Evet evet. Ya en iyi yazdığın dil PHP. Sen PHP'de dünyaları biliyorsun. Tamam mı? Diyelim. Ya da Java'da işte dünyaları biliyorsun ama atıyorum hiç yapmadığın bir şeyi yapmaya kalkışırsan da Java'da oturup örneklerine bakmak zorundasın. PHP'de oturup örneklerine bakmak zorundasın. Nasıl yapmışlar? Niye yapmışlar? Yani niye öyle yapmışlar? Mesela atıyorum streaming, tamam mı? Streaming işleri abi çok farklı işler. Çok ayrı dünyalar. Bu streaming işlerini yapmış bir insan, tamam mı? Diyelim ki 50 yıldır streaming sektöründe çalışıyor adam. Tamam mı? 50 yılda streaming varsa artık. Yani, dijital demeyelim. Dijital streaming ya da 10 diyelim. Tamam mı? 10 yıldır adam dijital tamam, streaming okay. yapıyor. Tamam mı?
Şivi yazısıyla başlamış.
Evet. 5000 yıldır streaming yapıyor adam. Yazının
kazırken video çekiyor. Tarih. YouTube'a yüklüyor o zaman.
Adam ilk streamini dumanla yapmış.
Aynen aynen. Adam şimdi adam 10 yıldır streaming yapıyor, tamam mı? Streaming işiyle uğraşıyor. Bu adam eğer ki tecrübesi streaming üzerine olduğu için sektör değiştirip muhasebe yazılımları, programları yapan bir firmaya girerse bu adam patlar.
Tadı kaçar.
Anladın mı? Hani ya zaten sana sorulan şeyler bellidir. İşte atıyorum acente sistemi yazdın mı diye soruyorsa adam acente sistemi yapacak. Belli. Tamam. Kaçarın yok. Acente sistemi yazmadım dersen istersen 50 yıllık programlama tecrüben olsun. Parantez içinde. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü sen acente sistemi yazmadın. O adamı karşılayamayacaksın. Hani tecrübe o yüzden çok önemli. Bu işte. Kimse bizim tecrübemizi önemsemiyor. Ben bunda kesinlikle kanaat getirmiş konumdayım.
Abi o bana sorarsan profesyonel anlamda bahsediyorum şu anda. Yani dışarıdan bakılanı geçiyorum gerçekten.
Tabii. Ya dışarıdan
iş yerinde iş yerindeki profesyonel tecrübeyle alakalı konuşacağım. Bir miktar birebir şeye bakıyor ya. 10 dakika bir konu hakkında, teknik bir konu hakkında girdiğin bir münakaşada karşıdaki insan şunun kararını verebiliyor. Tamam bu adam biliyor ya da bu adam bir şey bilmiyor diye. Çok net yani. Çünkü ben iş yerine gittiğim yani iş görüşmesini şu ana kadar 300 tane falan başvuru yaptım toplamda. Bunlardan 15 tanesi ciddi anlamda bana görüşme ayarladı. Aradaki şeyleri geçiyorum. Hani arayıp ya bizim öyle bir sistemimiz vardı da böylesine birini arıyoruz diyenleri geçiyorum. Hani doğru düzgün teknik bir mülakat gerçekleştirdim. 15 tane yer vardı. Bunların da 5 tanesi 150, geri kalanları genellikle İstanbul olduğu için internet üzerindendi.
İnternet üzerinden aynen.
Abi teknik mülakatın yarısından sonra benim yaptığım bir şey vardı hep. Karşı tarafı dinleyip onlara cevap vermeye çalışıyorsun ya.
Evet.
Orada belli yerlerde ben belli şeyler üzerine sorular soruyordum. Yani ben bu konuda böyle düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Oraya girdiğin zaman karşıdaki insan bakıyor, tamam mı? Hani normalde mülakat konusu değil. Atıyorum Java ile ilgili bir mülakata girdim. İşte orada performansı etkileyen bir etmen var. Bununla ilgili konuştum. Ya bu ben böyle bir şey biliyorum ya siz ne düşünüyorsunuz diye sorduğun zaman karşıdaki insanın olaya bakış açısı, sana bakış açısı bir değişiyor. Bir gömlek ilikleme olayı oluyor yani. Çünkü en başta 2 senelik tecrübe. Yani sen yenisin diye karşımda yayıla yayıla konuşan adamı 10 dakika sonra böyle Yani yerinden hafiften kalkıp kameraya yaklaşarak konuşmaya başladığı oluyor. Ya adam özellikle şeyi anlattım. Bunlar zaten telekomünikasyon şirketi yani şeyindeydi. Bana şey dedi, real time streaming sistemler, hani bunlar üzerine çalıştın mı? Hani ya da bunlarla ilgili bir fikrin var mı? Protokollerle ilgili fikrin var mı dedi. Sonra dedim ya şimdi sizin dedim protokol dediğiniz şeyler normal yayın protokolleri ve şeylerse yani, hani mesela RTMP'ler onlar değil ya hani RTMP vesaireler falan bunlardan bahsediyorsunuz değil mi? Evet çalıştım. Hatta dedim ben 360 yayın sistemi yaptım. Hatta bunu multicast olarak yaptım. Broadcast olarak da yapmadım. Multicast olarak yapmamın sebeplerini sıraladım arkasından falan böyle. Adam bir yerinden böyle kalktı bana doğru yaklaştı. Kamerada gitti de büyüyor.
Yaklaş yaklaş.
Hani bunu yaşıyorsun abi. Ama orada kendini ifade etmen lazım. Susarak olmuyor yani. Sustuğun zaman diyor ki bu bir şey bilmiyor.
Ne tabii abi.
Ya o yüzden şey mevzusu da mesela öyle bir mevzu. Yani yazılım sektörüyle ilgili kolay yapılsa hani çok kolay iş vesaire dendiği zaman çok basit sorularla konuşmayı bitirebilirsin lehine.
Tabii tabii. Ekarte edebiliyorsun o tarz şeyleri.
Yani bir de can sıkıcı oluyor. Yani sen senelerini harcıyorsun. Yani mesela ben şu an senelerini harcamış bir insan değilim. O kadar uzun tecrübem yok. Ama üniversitede bu bölüme girdiğim andan itibaren her şeyim artık kod odaklı. Yani ya, kod odaklıdan kastım hani daha çok bir bilim olarak yaklaşıyorum buna. O yaşam biçimine odaklanıyorsun anladın mı? Hani bir kafanda sürekli akış diyagramları oluyor. If else'ler dönüyor. Hani gerçek hayatta tercihlerin buna göre şekilleniyor. Mesela bir şey yapacaksın. Yapacağın şeyin önce fonksiyonu sokuyorsun. Fonksiyondan çıkan çıktıya bakıyorsun. O dönüşe göre karar veriyorsun. Şunu yapamıyorsun yani. Hadi öyle yapayım da sonra bakarız yok. Çünkü biliyorsun yani. Kod yazarken nasıl spagettiye gittiğini bildiğin için gerçek hayatta da
sonra makarası değil. Yapamıyorsun. Tabii tabii. Kendini çeki düzene veriyorsan
kesinlikle.
Peki bu noktada bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey soracağım daha doğrusu.
Sonra.
Yani az çok hep herkesin tecrübesi var. Şimdi bir öğrenci düşünelim. Liseden mezun olmuş ve yazılım konusuna ilgili. Yani dinleyenlerden de olabilir bu. Veya herhangi birisi. Ya bu ülkede bunun eğitimi verildiğine hiçbirimiz inanmıyoruz zaten düzgün bir şekilde. Hemfikir miyiz?
Hemfikiriz abi, sıkıntı yok.
Ben eğitimin verilecek bir şey olduğuna inanmıyorum. Eğitim alınacak bir şey.
Ben de o noktada bir soru, yani onu soracaktım aslında. Yani bir insan bunu nasıl öğrenebilir peki? Hani bu konuda tavsiyeniz ne?
Kardeşim işte.
Abi.
Yani bir şekilde öğreniyorsun, evet.
Ben
ama
burada
nasıl şey öğrenebilirsin ya?
Yani? Araya gireyim, kendi yöntemimden bahsedeyim. Birincisi üniversite hocalarıyla olan şey çok önemli. Yani şu değil, derste her şeye laf söylemek değil ama eğer derse katkıda bulunursan, katkıda bulunmak hocanın söylediği şeyleri alıp onlara inanmak da değil. Yani ben bir hoca bir şey söylediği zaman açar bakar, gerektiği zaman kendi dediğimin doğru olduğunu düşünüyorsa kodunu yazar denerdim.
Abi,
denerken de, bak, denerken de gider compiler'ının versiyonuna kadar bulur, ona göre denerdim.
Evet.
Bunu yapardım ve bu yüzden mesela bazı hocalarla ters düşüyorduk ama o hocaların hepsinin dersinden ya 80 ya 90 alıyordum. Bunun sebebi hani orada ya çok fazla şey var abstrakt olarak ve bilinen şeyler değil. Yani matematik dersinde hoca 2 artı 4'e 6 değil 7 yazdıysa bunu fark edebilirsin. Ama Java dersi yani şey diyelim direkt programlama dersi alıyorsun. Tamam, object oriented'dan bahsediyor. Inheritance'da bir şeydi. Yanlış anlattığı zaman bitti. Artık senin aklında öyle kalacak o eğer yani direkt işte olarak alırsan.
2 artı 4 eşittir 7 yazdı tahtaya. Herkes öyle öğrendi.
Aynen öyle. Evet.
Mesele o zaten.
Yani birinci şimdi nokta burası. Hocaların dediğine inanmak değil, sorgulamak ve nedenlere gitmek. İkinci noktada ya bu illaki vardır herkesin bir sevdiği hocası ya da kendini sevdirdiği bir hocası. O hocasına gidip hocam ben böyle böyle şeylere ilgi duyuyorum deyip fikir almak. Ben bu konuda mesela üniversitedeyken 3 farklı hocamla ders dışı proje geliştirdim. Ve bu geliştirdiğim projeler şey yaptı. Hani değişik alanlarda tecrübe kazandırdı bana. Mesela ilk dijital görüntü işleme dersi alırken ekranda mouse'u kontrol eden bir şey yapmıştım. Webcam'den aldığım görüntüyle kendim işliyordum MATLAB üzerinden. Daha sonra hocamız kalktı dedi ki ya dedi sen bunu yapıyorsun bak ben seni dedi şeye göndereceğim. Burak hocamız var ona göndereceğim. Onda bir cihaz var, onunla yap. iTribe diye bir cihaz. Cihaz senin gaze input'unu okuyup direkt olarak verecek şekilde tasarlanmış. Aynen. Şey de var. Java desteği de var driverların içerisinde. Bana o cihazı verdi. Biz beraber gözle çizim uygulaması yaptık. Bayağı şeydi yani. Böyle sağdan gidiyorsun, renk seçiyorsun, kalınlık seçiyorsun falan. Göz kırpmalarına göre sana dokunmalara yardımcı vesaireleri yapıyor. Böyle bir çalışma yaptık. Şimdi ben eğer hocayla yakın olmasam ya da hocaya gidip ben ne yapabilirim diye sormamış olsaydım böyle bir şeyi yapmayacaktım.
Evet, böyle bir şeyde de tecrüben oldu.
Bu önemli. Yani en kötü ihtimalle şunu yaparsın. Çünkü hocaların da kendi projeleri oluyor. Onlar içerisinden bir parça da verebilirler. Bunu da daha önce yaptık. Bu karşılıklı mutual dediğimiz bir şey. Yani iki tarafta faydası var. Hem sen onun için yapmış oluyorsun. Hem de bunu yaparken tecrübe kazanmış oluyorsun.
Aynen.
Benim bu konudaki düşüncem bu. Sendeyiz Burak.
Ya bendeki olay da şu abi. Abi ben bugüne kadar, tamam mı, ciddi anlamda tırnaklarımla kazıya kazıya bu bilgileri öğrenmeye çalıştım. Yani benim 5. sınıftan itibaren programlama geçmişim başlıyor abi. ActionScript 2 ile başladım. Tamam mı? Şu anda PHP'deyim. Çok bir yere yükselmemişim abi. Ama hani şu an mesela kullandığım şeyi çok aşağılarlar mesela, yazılım dilini. PHP mi? PHP ne? Hani mesela LinkedIn'de benim ekli çok iş veren kişiler var mesela. Hani şey diyeyim, nasıl diyebiliriz onu? Headhunter var mesela. Bu headhunterlar benim işte tecrübelerime bakıp beni eklemişler. Ama ondan sonra kullandığım teknolojiyi öğrenince PHP mi? PHP'de nasıl yaptın ya onları? Üf. Hani PHP'de yapılmaz ki onlar. Sen bizi kandırıyor musun falan muhabbetine dönmüş insanlardı. Bunun sebebi de PHP dilinin aşağılanması. Başka bir şey değil. Halbuki hepsi noktada. Abi sen eğer ki gerçekten içinde varsa, ki hani Atakan'dan ziyade benim anlattıklarım abi. Tamam mı? Atakan çünkü işte üniversitesini okurken çok aktif oynamış rolünde. Ben evet, öyle değilim daha mesela. Beni sen biliyorsun. Anladın mı? Hani ben eğitimde mesela uyuyan insandım. Niye? Çünkü benim umurumda değildi. Bana bir şey katmıyordu. Ben zaten biliyordum. Hani bana mesela PHP öğretiliyordu. Abi ben zaten biliyorum. Ben Laravel yazıyordum orada. O evet, PHP doğru öğretilirken ben arkada Laravel yazıyordum. Ben arkada Cake yazıyordum. Ben arkada Symfony yazıyordum. Ben arkada Python yazdım. Tamam mı? O arka sıralarda. Hani ama bunların sebebi hani hocaların verdiği eğitim başlangıç düzeyinde seni o sektöre sokmak için yeterli. Ama sektöre soktuğunda da iş bitmiyor. Yani sen o eğitimi aldın ya da işte bir şekilde öğrendin ya da hep bir yeteneğin vardı. Bilgisayara karşı hep bir ilgin var. Bir şekilde o programı öğrendin. Bu sıkıntı değil. Bunların üstüne kendin böyle kazıya kazıya, tek tek, göre göre, öğrene öğrene. Çünkü hani bu şey değil, atıyorum ya bu profesör olmak gibi bir şey aslında. Hani profesör olmak için sen bir tez yazıyorsun ya, hani olan bir hataya çözüm buluyorsun ya, olan bir probleme çözüm buluyorsun ya. Aslında abi hepimiz birer program yazarken, çok ciddi söylüyorum, bu bayağıdır düşünüp yaptığım bir motto. Hepimiz birer program yazarken, bir şeye çözüm bulurken, ciddi anlamda dünyada başka bir karşılığı yoksa tez yazıyoruz. Ve bunun farkında değiliz. Ciddi söylüyorum. Yani programlama yaparken ciddi anlamda bir şeye çözüm bulduysak ve bu çözüm, yani dünyada hiç kimsenin bulmadığı bir çözümse, yaptığın o program aslında bir tez. Farkında değiliz sadece. Anladın mı? Ama hani bu, o yüzden tırnaklarınla kazıya kazıya bu yoldan çıkman gerekiyor. Hani bu yol için ayırdığın zaman önemli değil. Kafanı ayırman lazım. Çünkü zamanı ayırmak mesele değil. Ayırırsın zaman. Açarsın Udemy kursunu. Yolda izlersin, tamam mı? Öğrendim dersin. Uygulamaya koymazsın hiç. O zaman ayırdığın zaman hiçbir önemi yok.
Abi evet. Udemy kursu deme bana ya.
Ya işte örnek veriyorum. Açtın Udemy kursunu, tamam mı? Bak, bir adım atlatıyorum şimdi arkadaşı. Bu anlattığım arkadaşı. Açtın Udemy kursunu. Otobüste git geldi, böyle oturdun. İzledin. Ondan sonra geldin mi eve? Ya da gittin mi işe? İşteyken açtın laptopu abi. Evdeyken açtın laptopu. O Udemy kursunda öğrendiğin şeyi tecrübe haline getirmen gerekiyor. Cidden bunu yapman gerekiyor. Yani bunu yaparken de hani şu şekilde yapmayacaksın. İşte atıyorum abi bu Udemy kursunu anlatıyordu. Laravel'i anlatıyordu. Tamam ben oturayım bir tane Laravel projesi çıkartayım. Bu şekilde değil abi. Ben oturayım şu an benim istediğim bir şey var mı programlamaya dair? Yani orada da biraz sanatsal düşünmen gerekiyor. Cidden sanatsal. Hani şey manasında değil mi? Kelime eklensin oraya diye de cidden sanatsal düşünmen gerekiyor. Yani abi bir tane uygulama bulayım kafamda, tamam mı? O Udemy kursundan öğrendiğim dille, o Udemy kursundan öğrendiğim teknolojiyle yapılan bir program bulayım kafamda ve bu program bir şeyi çözsün. İşte o zaman gerçekten öğreniyorsun. İşte o zaman bir yerden başlıyorsun abi. O başladığın sökük, tamam mı? Hani o söktüğün kumaş söküldükçe sökülüyor. Tamam mı? Söküldükçe sökülüyor ve sökülürken daha hızlı sökülmeye başlıyor. Belli bir noktadan sonra. Yani artık 4 seneye geçtiğinde o kumaşı böyle yırtar oluyor. Yırttığında abi zaten tamam. Tertemiz açıldı. Hani noktaya ulaştığında zaten sen şirkete gitmiyorsun. Şirket sana cidden şirket sana geliyor. Yani şu anda mesela benim LinkedIn profilimde yazıyor abi, tamam mı? İşte 3-4 tane bu iş yerlerinden sonuncusu hariç hepsine ben gittim. Görüştük, anlaştık, okeyleştik, işe başladım. Ama sonuncu iş yerim abi bana geldi. Cidden bana geldi. Yani ben hiçbir şey yapmıyordum. Ben ajansta tıkalı kalmıştım. Ki onun da hikayesi çok ayrı. Onlar da anlatılabilir şeyler podcast'ta ama ilerleyen dönemlerde. Ajansta tıkalı kaldığım dönemde kanka. Ben hiç iş arayışına girmedim. Cidden söylüyorum bunu. Ama canım sıkılıyordu. Neden? Çünkü yeni bir şey öğrendim. Hep aynı şeyleri düzeltmeye çalışmak. İşte lağımcılık yapıyordum. Dönüyordum. İşte boktan yazılmış kodları düzeltiyordum. Bir sonraki gelen arkadaş belki hani bir nebze rahatlar. Ki hani onun için de bayağı uğraştım. Yani kodumu nasıl daha kaliteli yazarım? İşte olan kodu daha nasıl kaliteliye çeviririm? Falan bunlar için de bayağı uğraştım. Uğraşırken abi, tamam mı? Bir tane iş yerinden Headhunter'ın teki ekledi beni LinkedIn'den. Dedi ki şöyle şöyle şöyle bir şirketimiz var. Yeni bir oluşumuz. Seni de aramızda görmek isteriz. Mümkün müdür dedi. Ben de dedim ki görüşelim. Anlaşırsak neden olmaz? Abi görüştük. Anlaştık. Şu anda da orada çalışıyorum zaten. Bir sene yaklaşık. Hatta şu an zaten yıllık izindeyim.
Evet, güzel anekdot burada.
Yani ortak payda aslında tamamen kişisel ilgi. Bu ikinizin anlattığınızda benim anladığım. Yani kendi kendinin nördü olacaksın şeklinde.
Tabii. Yani ama bak Atakan'ınki daha mantıklı. Çünkü ben kendi metodumu hiçbir zaman düzgün olduğunu söylemiyorum. Ki düzgün de değil. Belli bir noktadan sonra çünkü kafan yorulmaya başlıyor. Hani diyorsun ki evet yeni bir yazılım dili buldum. Yeni bir teknoloji buldum. Bu teknolojide bir şey geliştireyim. Sonra başka bir teknoloji buluyorsun. Onda da bir şey geliştiriyorsun. Sonra başka bir teknoloji. Onda da bir şey geliştir. Ki ben bunu ajansta bile yaptım zamanında. Ama belli bir noktadan sonra artık yeni bir şey geliştirememeye başlıyorsun. Yani diyorsun ki abi bulamıyorum. Hani oturup düşünüyorsun. Düşünmeye çok vakit ayırıyorsun. Yani Atakan'ın yaptığı öyle değil. Zaten zamanında düşünülmüş bir şeyler. Neden? Çünkü aktif ortamdasın. Herkes düşünüyor. Yani bir zihnin yaptığını Atakan'da 100 zihin.
Abi oradaki otomatik en olarak. oradaki en büyük avantajın
profesörlüğü oluyor abi.
Yok o değil hocam bak olmuş. Oradaki en büyük avantajın yanındaki arkadaşların.
O da var.
Neden evet, biliyor musun?
Çevreni ona göre düzenlemiş olmak.
Abi oradan yapılmaması gereken ne varsa görerek öğreniyorsun. Bak yapılması gereken demiyorum, dikkat çekiyorum. Yapılmaması gerekenleri görüyorsun. Herhangi bir şekilde üniversitede okurken arkadaşının kodunu inceleyen birisi varsa o adam işi bilir. Çünkü şey, yapılmaması gereken net görüyor yani.
İşte o şey mantığı var ya klasik.
Abi ben
ampulü yakmak için yani ampulü icat etmek için 15.000 farklı ampul icat etmiş. Neden? Çünkü ilk çalışan 14.999 çalışmamış.
Mantıklı tabii ki.
Anladın mı?
Hani... Şimdi o noktada bak değinmek istediğim bir nokta var. Öğrenme konusu bizde hiç konuşmadık onu. Nasıl öğrenebiliriz konusunu. Abi birincisi öğrenme tek başına yapılacak bir eylem değil.
Kesinlikle.
Kesinlikle bir grupla yapılması gerekiyor. Bunun sebebi de şöyle bu sektördeki çoğu kavram soyut kavramlar. Maddeleştiremediğin kavramlar. Bunları gerçek hayattaki cisimlerle bağdaştıramıyorsun. Bu yüzden hep havada kalıyor. Bu havada kalmayı çözebilmenin en güzel yolu da, en mantıklı yolu da bir arkadaş grubuyla ya da bir çalışma grubuyla beraber ortak değerlerle bir semantik çıkarmak. Ve bunu aynı maddeleştirmek. Yani mesela ortamdaki herkes atıyorum belli bir şey yapıyordur. Nedir bu? Herkes gamer'dır. Herkes oyuncudur. Tamam mı? Herkes oyuncu olduğu için oyuncu içerisinden yani oyunculukta olan bir şey içerisinden benzetme yaparsın. Ve yaptığın benzetmeyi herkes anlar, senin de kafanda kalır gibi. Bunu yaptığın zaman çok büyük vakit de kazanıyorsun. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim. Benim kız arkadaşım matematik okuyor Boğaziçi'nde. C dersi aldı. Ya dersi aldığı ilk günden beri bana söylediği şey ben bunu yapamayacağım. Ben bunu yapamayacağım. Ben bunu yapamayacağım. Hep bunu söylüyor. Abi sene sonuna kadar bu arada hep kavga ediyoruz. Ben gel çalıştırayım diyorum. O da yok diyor. Gurur yapıyor. En son oturduk. Ben bunu 3 saat ders çalıştırdım. Sonra gitti sınava girdi. 3 saat çalıştırdım ama sıfırdan bir öğrenciyi. 3 saat çalıştırdım.
Ha, sıfır tamam.
Yani sene boyunca ders almış ama hiçbir şey hala yapamayan.
Evet.
Anladım dedim. Sınava girdi çıktı. Ne yaptın dedim. Merak ettim çünkü. Ya dedi fena değildi. Güzel dedi. Yani yapmışım dedi. Sınavın sonuçları falan açıklandı. Abi pointer sorusunu yapmış. Sınıfta 2 kişiden biri yapan. Pointer C'yi bilenler bilir zaten. Oradaki en abstrakt konudur. Abstrakt olduğu için de zor konulardan biridir. Ve pointer sorusunu da tamamen onu anlattığım bir çekmece örneği vardı. Çekmece örneğinden yaptım. Pardon. Yani çekmece örneğinden gitmiştim.
Çekmece ya çekmece.
Abi.
Hatırlamıyorsam öyle bir şey var.
Ya 2-3 tane benim çok kullandığım benzetim şeyi var. Klaslar için genelde çekmeceyi kullanıyorum da. Bu tarz yani çok belli başlı şeyleri basitleştirdiğin zaman ya mesela şey gibi düşün. Klas yapısı. Abi klas yapısını anlatırken 2 hafta falan çok net 2 hafta falan o yapının ne olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Yapmaları gereken tek şey bizim bir prototipe ihtiyacımız var. Prototipin içerisine de sabit olan şeyleri koyuyoruz. Sonra bunu üretime sokarken sabitler sabit kalıyor. Üzerine de değişenler var. Nedir bu? Koltuk yapıyorsan iskeleti sabit. Üzerine gelen kumaşı farklı. Bunlar da şeyler. Variable'ları. Bu kumaşların vesairenin değiştirilme yöntemleri de senin metotların. Bitti. Bunu bir kere böyle kafana mapledikten sonra tamam mı?
Tabii.
Önüne bir fonksiyon yaz dediğin zaman fonksiyon ne iş yapacağını biliyor artık. Yani hani o neydi diye sormuyor.
Bu ya mesela kaynağını almak.
Bu öğrenme kısmını çok kolaylaştırıyor. O yüzden mesela benimle çalışan insanlar konu bitti mi diye soruyorlar. Bir saat içerisinde anlatıyorum, bitiriyorum. Sonra bitti mi diye soruyorlar. Sonra bu oturup başta yazmaya başladıkları zaman da hani şey oluyorlar böyle anne ne kadar kolaymış. Aslında kolay da değil. Sadece bir önemli şey abstrakt konuları nesneleştirmeden öğrenemezsin. Zor. Bir nesneyle o abstrakt kavramı bağlaman lazım. Yani aklına o gelmesi lazım. Çekmece deyince o klas yapısının gelmesi lazım. Bunu yaptığın ya zaten, zaman hayat çok kolay.
Mesele şu, hani öğrenmenin çok farklı metodları var. Bu oturup araştırabilirsin. Bu apayrı bir dünya. Hani öğrenmek apayrı bir dünya ya. Hani şimdi diyelim ki sen girdin öğrenmek için, tamam mı? Sen bir şeyleri öğrendin, çıktın işin içinden. Ama bu şeyi öğrenirken abi hiç dikkat etmeyeceğin ya yani hiç dikkat etmemen gereken noktalar olacak, tamam mı? İşte atıyorum örnekli öğrenme diye bir şey var. Senin anladığın mesela ona giriyor, tamam mı? Örnekle öğrenme. Bağdaştırarak öğrenme ki örnekli öğrenmeye çok yakın ama birkaç farklılıkları var. Mesela verdiğin çekmece metodu örnekle öğrenme. Ama verdiğin şey metodu bağdaştırarak öğrenme. Sandalye metodu. Tamam mı? Verdiğin işte sandalye örneği şey bağdaştırarak öğrenme. Çünkü birebir aynı noktalara varıyorsun. Ama çekmecede mantık aynı noktada, birebir aynı noktalara varmıyor. Yani bu öğrenme konusu çok ayrı bir dünya. Yani ama bir şeyi öğrenmek istiyorsan abi onun çok farklı noktalarına erişebilirsin. Yani şöyle diyeyim. Öğrenme metotlarına gittin baktın, tamam mı? İşte 5 ya da 6 tane farklı öğrenme metodu var. Ezber metodu da diye geçiyor bazı noktalarda. Çünkü Türkçemiz çok zengin bir dil. Bir kelimeye karşılık 5 kelime 6 kelime gelebiliyor. Ezber metodları diye de geçiyor. Ben de zaten ezberleme metodlarına dair birkaç ders de almıştım özel. İşte orada örnekleme öğrenmesi, benzetme öğrenmesi, şey, bağdaştırma öğrenmesi falan bunları öğrenmiştim zaten. Ama mesele şey değil. Ya öğrenmek için uğraşmak değil. Ona gerçekten çaba göstermen gerekiyor. Yani şimdi senin kız arkadaşın verdin ya, oradan gidelim. Şimdi senin kız arkadaşın sınavı olduğu için öğrendi bunu. Doğru muyum?
Dersi alırken bu şekilde almadı. Ben hani yazılımda öğrenmek yani, istiyorum diye aldı aslında.
Sen öğrettin ya. Sen o 3 saatte öğrettin ya. O 3 saatte öğrettiğin şeyi öğrenmeye çalışıyor. Nasıl öğrenebilirdi? Onu... Şu şekilde derdi ki benim sınavım yok. Bitti. Onun sınavı olmasaydı
evet öğrenmedi. Evet abi. O dakikadan sonra söyleyebileceğim şey kalmaz.
Anladın mı? Mesele orada zaten. Hani sen bir hedef bulman gerekiyor. Benim o yüzden metodumda bir hedef vardı. Yani bir fikir bulacaksın önce. O fikri nereden çıkartırım diyeceksin. Teknolojiyi bulduktan sonra yapacaksın bunları. Sen mesela işte diyeceksin ki ben bir web framework öğrenmek istiyorum. Web yazılımı yapmak istiyorum ama neden? Neden yani? Neden bunu yapmak istiyorsun? Tamam mı? Gittin bir tane buldun framework, web framework, Spring buldun. İşte gittin Symfony buldun. İşte gittin Slim buldun. Gittin .NET buldun. Tamam mı? İşte .NET'in core'unu buldun. Atıyorum şu anda. Ondan sonra gittin Angular buldun. React buldun.
Tamam bulduk birini. Tamam seç.
O, devam edin. Bir sürü şey var oğlum. Hepsini sayma.
Tamam mı? Bu teknolojilerden birini buldun. Aldın eline. Abi oturup şunu düşünmen lazım. Bir hedef. Bir nokta. Bunun içinde bir problem çözmen lazım. O problemi de kendin yaratacaksın. Diyeceksin ki mesela atıyorum ne olabilir? Kişisel bir web sitesi mesela. Bu da bir hedef. Bu da bir problem. Çünkü yok sende değil mi? Kişisel bir web siten yok. Bitti.
Bende var.
Ya sende var kardeşim.
Hayır, nasıl var onu da söyleyeyim. Bir gün dedim ki ya dedim atakangüney.com boştaymış alsam mı? Sonra aklıma şey geldi. Çalıştığım yerdeki server sağlam bir server ve içinde yer de var. Gittim patrona konuştum. Dedim aga dedim böyle. Bunu da dedim benim şeyden hallederiz. Bunu da dedim benim hallederiz dedim maaş vesaire. Tamam dedi. Abi direkt web sitesini aldım. Ve çok sade yapmıştım ilk versiyonunu. Bembeyaz bir arka planın üzerine. Sadece bilgisayar mühendisi alt yanda or işareti bir tane. Onun yanında Atakan Güney. Alt tarafta LinkedIn'in sembolü var. Sembole tıklıyorsun LinkedIn profiline gidiyor. Daha sonra bunu bir miktar geliştirdim. Bir miktardan kastım da sadece dedim hani biraz şekilde dursun. Aynısı da aynı şekilde. Arkadaki beyaz arka plan yok. Onun yerine RGS... RGS ve 3GS ile RGS ve 3GS ile yapılmış bir şey var. O da yani şimdi direkt alıp zaten olanı oraya koymak pek hoş olmayacağı için ufak bir değişiklik yaptım. Hazırlanmış bir örnek vardı. Örneği aldım. Örneğin içerisinde kendimden bir şeyler de ekledim. O şekilde koydum. Şu an yani ben baktığım zaman tatmin oluyorum abi. Yani bunun fazlasına ihtiyacım yok. Oraya fotoğrafımı koymaya ihtiyacım yok. Ama var yani. Hedefime ulaştım ben.
Ya bak şimdi mesela ben Vue.js'i öğrenirken...
Vue kullanmadım bu arada.
Ya işte ben Vue.js'i öğrenirken teknolojiyi gördüm, beğendim. Dedim ki benim bir tane JavaScript framework'ü öğrenmem lazım. Jazz yeni, yani şey, iki versiyonu yeni çıkmış, güzel de duruyor. Dedim ben buna gireyim. Nasıl gireceğim ama? Ortada bir şey yok. Hani oturup dokümantasyon mu okuyacağım? Anladın mı? Hani sonuç
itibariyle. Bu arada onu da tavsiye ederim bak. O da çok güzel oluyor. Yani özellikle
özellikle hani yapmıyorsan hiçbir şey bir.
Yok yok bak, C++'la Java'nınkiler çok güzel. Bunların dokümantasyonlarını ve Oracle gerçekten çok güzel dokümantasyon yazıyor. Eğer biraz ilginiz varsa böyle açıp bakmanızı tavsiye ederim. Ben bir ara dokümantasyonun içerisinde kayboluyordum. 3 saat 4 saat başından kalkmadan bakıyordum. Çünkü neleri yapmışlar, neleri açıkta bırakmışları çok güzel anlatıyor orası.
Tabii tabii.
Yani doğru. Fonksiyon isimlerine bakman bile aslında yetiyor bir yerde. Çünkü bu varmış diyorsun. Mesela regex kullanma olayı benim üniversite zamanımda hiç farkında olmadığım bir şeydi. Hiçbir dilde regex kullanmamıştım üniversite bitene kadar. Sonra bir ara fark ettim ki regex'i ayrı olarak biliyordum ama yazılımla kullanmayı hiç denememiştim. O günden sonra oturdum bir regex'i öğrendim. Regex'i ciddi anlamda öğrendim. Ama ciddi anlamda öğrendikten sonra da böyle kafadan yazamıyorsun yine.
Yok, ben yazıyorum.
Ya en kötü ihtimalle şeye ihtiyacın oluyor. Bir validation ihtiyacın oluyor. Onun için de bir iki basit web sitesi var. Yok yok, şey değil yani. Real time veri üzerinde değil de direkt örnek üzerinde hızlı internetten her yerden erişebileceğin. Birkaç tane web sitesi var. Bir tanesini özellikle çok beğendim. Daha beginner seviyeler için yapmışlar. Tıklayarak şuna tıkla, buna tıkla, bu olsun, bu olmasın diye seçtirtiyor sana. Regex'i kendi çıkarıyor. O da işin başka bir kısmı. Mesela bu kısım baştan icat edelim mi kısmına çok uyan bir örnek. Yani bunu baştan icat etmeye gerek yok. Bunu direkt alıp kullanabilirsin.
Var,
aynen öyle. Ama başka konularda katılmıyorum buna. Mesela C öğrenmeyen bir insanın web haricinde bir uygulama yapacak olması bana çok mantıklı gelmiyor. Desktop ya da herhangi bir şekilde mobil, desktop vesaire geliştireceksen, yani Java, C, C++'dan birine girmen gerekecek bir durumdaysan, eğer C görmemişsen çok eksik başlıyorsun. Mesela Java ile başlatıyorlardı bizim üniversitede bir ara. Abi daha en basit yapıları görmeden obje ile başlıyorsun. Yukarıda package'ler, import'lar vesaireler, öğrencinin kafası gidiyor, allak bullak oluyor. Daha hiçbir şey görmemiş, yine gelmiş, bu ne diye soruyor ondan sonra. Doktor bu ne der gibi.
Bir diziye ortadan başlamak gibi oluyor aslında.
Aynen öyle. Yani o C özellikle bilgisayar bilimlerinin temelini oluşturuyor. O pointer mantığı var ya, o pointer mantığı zaten cihazın içinde nasıl işlediğini görüyorsun. Mesela üniversitede benim çok sevdiğim derslerden birisi adını hatırlamıyorum, mikro işlemciler dersiydi. O derste çok sevdiğim şey o dersin kodunu yazmaktı. Çünkü o kadar basit işlemler var ki, yani alıyorsun direkt hani cihazın hafızası üzerinde işlem yapıyorsun.
Tabii abi, assembly.
Görüyorsun yani senin yukarı üst seviyede yaptığın şeyler altta hangi komutlara denk geliyor, nelerle yapılıyor. Bunların detaylarını görüyorsun. Bunları gördükten sonra bir kültür oluşmaya başlıyor.
Tabii,
bu kültür mantığı sana üst seviyeye çıktıkça altın yani nasıl işlediğini bilmek çok yarıyor.
Ya o da bence yanlış bir düşünce. Hani sen gideceksin, assembly öğreneceksin önce. Senin kodun nasıl işleniyor onu anlayacaksın. Ondan sonra programlamaya gireceksin. Hayır abi. Yani
yok, assembly oranın şey değil. C giriş, assembly sonrasında verilmesi gereken derslerden biri. Yani ha, kesinlikle şey yapılması lazım. Bir açılıp nasıl işliyor diye de olsa bakılması lazım.
Anladım.
Çünkü ya abi işte, eğer sen sistem tasarımı yapacaksan ve bu tasarımı düzgün yapmak istiyorsan önce elindekilerin ne olduğunu en ufak parçasına kadar bilmen gerekiyor.
Ama bir hedefin yoksa yine boştasın.
Yani hedef olayı ne, nerede olduğuna göre değişir. Sen gittin, biz devam edelim. Şimdi hedef olayı öğrenci misin yoksa öğrenci değil misin, buna göre de çok değişir. Mesela bir okuldaysan, bir okuyorsan ve sürekli bu yazılım çevresine bulunabiliyorsan, yani arkadaşlarınla oturup bunun üzerine sohbet muhabbet bile edebiliyorsan, bir amaca ihtiyacın yok. Çünkü orada zaten senin amacın mezun olmakken bunların içindesin. Ama bunun haricinde eğer sen bu tarz bir ortam içerisinde değilsen, izole durumdaysan, yani yazılımdan izole durumdaysan, yazılımla uğraşan insanlardan değil. O zaman bir amaç belirlemen gereken noktaya geliyorsun. Orada da belli şeyleri amaç için değil, eğlence için de yapman gerekiyor.
Yani evet, yani ben şunu yapacağım. Burada ne varmış diye.
Aynen.
Evet. Şunu yapmış olmak için yapacağım ama ben bunu yaptım diyeceğim.
Aynen öyle. Mesela bak, Python benim bilerek ve isteyerek öğrenmediğim bir şey. Bilerek ve isteyerek. Çünkü abi hoşuma gitmiyor. Yani yazılıma küfür etmek gibi bir şey bu. Yani yazılımcıya. Ya çünkü yani tamam, çok basit kullanım vesaireler falan filan var da aynı zamanda çok geniş bir kullanım alanı da var. Yani güçlü de bir değil, şey değil, yani zayıf bir değil de değil. Ancak şimdi Python'da kütüphane çağıran adamın ben yazılımcıyım demesi olayına da çok hastayım. Yani bunu ben en net örneğini üniversite 4. sınıftayken, yine 4. sınıfta olan aynı seçmeni aldığımız bir arkadaşımız vardı. Çok basit bir ödevi. Hani normalde bizim ATGS diye 4 tane şeyimiz vardı ya. Adenin, timin, guanin, sitozin diye.
Evet, evet.
DNA şeyleri. Bunların reverse'lerini yapacağız. DNA replicate yapacağız yani. Bunu sadece protein şekline çevirmiş hoca. Dedi ki yani normalde bunlar teker teker yapılmıyor, proteinler şeklinde. Toplamda da 19-20 tane falan var. Her biri harf sembolü yine. Farklı bir şey de değil. Karşılıkların ne olduğu da belli. Bunu çeviren program yazıyor. Ya çocuk gitmiş, import demiş, bir library indirmiş. Library'nin içine string'i input olarak vermiş, döneninde ekrana basmış. Bunu sınıfta ben yazdım diye çalıştırdı. Ben şeyim, böyle şoklardayım. Harbiden şoklardayım. Bu arada ben ne yapıyorum onu anlatayım. Ben gittim. O zamanlar şeyde yeniydim, böyle üzerine çalışmak istediğim şeylerden biri. Windows Form Application'lar. Windows Form'lar. Windows Form'da bir tane form açtım. İki parça yaptım. Onları işte butonlar koydum. Sadece DNA değil, RNA'lardır, şeylerdir falan filan. Onları da aldım. Sonra bunların her birinin replicate'lerini yaptım. Sonra gittim. Dedim ki normalde gen haritaları şeyleri falan öyle kısa şeyler değil. Minimum 3 MB'dan başlıyor.
Yemek yapıyor orada.
Ha, bunları da evet. String'e çevirdiğin zaman bir overload falan geliyor. Hafıza, memoriler falan filan. Bunları düşünüyorum. Araya framing algoritması falan nasıl koyarım diye bakıyorum. Hani string'in hepsini tek seferde okumayayım da parça parça okuyup ona göre çevireyim. Çıktı vereyim falan. Bunları yaptım geldim. Çocuk evet. Bildiğin import library function call print.
Bu da yapıyor, bu da yapıyor.
Ha, anladın mı yani?
O da çalışıyor, seninki de çalışıyor.
Aynen birader, ben orada şey iptalim yani. Ben orada böyle kala kaldım ya, ağzım açık böyle bununla bu ne yapmış diye kaldım. Ve
ya orası çok ince bir çizgi ama mesela tekrar ama keşfetmeye gerek yok mu? Var mı? Ama sen abi, öğrenmişsin.
Şöyle abi, eğer sen
şey ama yanlış değil.
Kanka bak, dediğimiz noktaya geri dönüyoruz. Eğer öğrenme kısmında bunu yapıyorsan sen öğrenmeye çalışma, zaten gerek yok.
Aynen, öğrenme kısmında yapamam.
Orada sen öğren diye hoca bunu vermiş yani. Bunu aynen, sen öyle. Şey diye değil yani, bunu ben alıp kullanacağım diye yapmamış ki adam.
Tabii tabii. Ya mesele orada patlak veriyor.
İşin bir de şu yanı var. Mesela real time'dan örnek vereyim. Bizim tur işleriyle uğraştığımız aralar böyle fotoğrafların birleştirilmesi gerekiyor. 600 şeklinde, tamam mı? Kübik şekilde fotoğraflar. Bunları birleştirip panoramik şeye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü o şekilde işleyeceğiz. Ya sağdan soldan böyle biraz bakındım, şey yaptım. Sonra olan yazılımlara baktım. Birkaç tane kare panoramik falan lisanslı şey uygulaması vardı. Onu aldım. İçerisinde gezdim, şey yaptım. Gördüm ki bunu baştan yazmama gerek yokmuş. Çünkü bunu güzel yapan bir algoritma var. Adamlar bunun zaten tool'unu yaklaşık olarak bir 10 sene önce yazmışlar. Daha böyle ilk çıktığı zamanlardan. Ve mesela bak, yazılım böyle yazılır birader. Adamlar nasıl yazmışlar biliyor musun? Ya biz bunu max limit koymayalım, width'ine height'ine. Max limit koymayalım, input'a göre ayarlayalım. Daha sonra teknoloji gelişir falan. Hala buna ihtiyaç duyarlar. O zamanlar patlamasın diye yazmış. Zamanında çevirdikleri 300'e 300, 400'e 400 piksellik fotoğraflar. Şimdi ben onun içerisine koca koca megabaytlık fotoğraflar atıyorum. 6'şar paneden birleştirip bana 10.000'e 5.000'e 10.000 çıktılar veriyor. Yani Bu mesela çok güzel bir yazılım hani ne derler onu? Çok güzel bir proje örneği. Adam yazarken generik yazmış. Daha sonrasında teknoloji geliştiğinde de çalışabilecek şekilde yazmış. Yani bugün çalışırken yarın ölmüyor. Yarın değeri yok olmuyor o kodun.
Geleceği düşünerek yaz.
Aynen öyle.
Podcast'imizin ilk bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.